Ayrım 32, Denge Oyunu, İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Selim Deringil, sayfa 231. Dışişleri Bakanı'na göre İngilizlerin ileride kendilerinin de pişmanlık duyacakları bir yola düşmeleri önlenmeliydi. İngiliz belgeleri Numan Menemencioğlu'nun duyarlı davranmakta haklı olduğuna ve Churchill'in bütün gürültüsüne rağmen Türkiye'nin gözden çıkarılamadığına ışık tutmaktadır. Churchill'in Türkiye ile kopukluğu gündeme getirecek uygulamalardan kaçınmasını öneren Eden, Türkiye'yi bu aşamada yitirmenin Türk-İngiliz ilişkilerini en az bir nesil boyunca olumsuz etkileyeceğini söylemiştir. 8. FO-371R 1327-744, FO-371R 874-744. Eden, uzun vadeli düşünmenin gereğine inanıyordu. Aşırılığa kaçmadan önce kısa vadeli askeri ihtiyaçlarımız uğruna uzun vadeli askeri stratejik ve siyasi çıkarlarımızın kurban edilip edilmeyeceğine karar vermeliyiz. 9. FO-371-R 874-744. Bu öneriler karşısında Churchill tepkisini yumuşattı ve Hugh Essen'e kepenklerini indirip sessiz durması ötesinde talimat göndermedi. 10. FO-371-R 1345-744. Böylece Churchill 1944 boyunca sürecek olumsuz tavrını açığa çıkarıyor ve Foreign Office'in başbakanı frenleme taktikleri gündeme geliyordu. 4 Şubat 1944'te Linnell heyeti hoşnutsuzluğunu saklamadan Ankara'dan ayrıldı. İngiltere bu görüşmeler sırasında ABD'nin desteğini istemişti. Ama Amerikan elçisi Steinhardt, Washington'dan aldığı talimat uyarınca İngiltere'yi Türkiye'ye karşı pek canı gönülden desteklemedi. Kahire zirvesinden beri Türkiye'nin savaşa girmesi konusunda ABD yönetimi kararsız gözüküyor, Amerika'dan esen hava kah İngiliz çizgisine yakın, kah Türkiye'yi destekler tarafsızlık kisvesine bürünüyordu. Bu gelişmeye özellikle duyarlı olan Türk tarafı ise ABD'nin Balkanlar konusundaki tereddüdünden yarar sağlamaya çabaladı ve İngiltere'ye karşı ayak sürüme operasyonunu sürdürdü. 11. USFR Diplomatic Papers 1944 Cilt 5 sayfa 814-818. İngiltere'nin Türkiye'ye karşı bu sıralarda uyguladığı soğukluk politikası Türkiye'yi telaşlandırmaya yönelikti. Ancak Türk devlet adamları bunu baskının görece azalması şeklinde yorumladılar. 21 Şubat'ta Hugh Essen yaptığı durum değerlendirmesinde Türkiye'ye İngiltere'nin uygulayacağını söylediği yaptırımların düşük düzeyde tutulduğunun Türk tarafının gözünden kaçmadığını bildirdi. Türk askeri öğrencileri eğitilmeye devam ediyor, benzin ve sivil yardım malzemesi sevkiyatı kesilmiyordu. 12. FO-371-R 2751-744. Bu gelişmeler Menemencioğlu'nun İngiltere'nin er geç Türkiye'yi destekleme çizgisine geri döneceği inancını destekler mahiyetteydi. Dışişleri Bakanı o günlerde Ankara'daki mihver temsilcilerine şu beyanatta bulundu. Türkiye'nin yapabileceği en büyük hatanın savaşa girmesi olduğu konusunda her zamankinden daha inançlıyım. Ben dış işlerinde olduğum sürece Türkiye tarafsızlığı terk etmeyecektir. 13. FO-371-R 3882-744. Türkiye'nin askeri malzeme istekleri bazen İngiliz tarafının dahi onayını alabiliyordu. 6 Şubat 1944'te Londra'ya telgraf çeken İngiltere'nin Ankara maslahat güzarı Bennett, İngiltere'nin Türkiye'ye söz verdiğinden çok düşük düzeyde yardım edebildiğini kabul ediyor ve Türklerin düzenli bir biçimde silah sevkiyatını istemekte haklı olduklarını söylüyordu. Ancak bu görevliye göre Türk tarafının Adana'da söz verilen ölçüde yardımın değişen koşullar nedeniyle azaltılmasını kabul etmesi gerekirdi. Bennett'a göre Türk tarafının inatçılığı tamamen Numan Menemencioğlu'ndan kaynaklanıyordu. 14. FO-371-R 2501-744. Gerçekten de Menemencioğlu giderek İngilizlerin boy hedefi haline geliyordu. 10 Şubat'ta Ankara maslahat güzarı Menemencioğlu'nun Türk-İngiliz askeri görüşmelerindeki gelişmeleri düzenli bir biçimde Almanlara aktardığını iddia ediyordu. 15, FO 371R 2861 744. Aynı günlerde Türk basınında ilginç bir gelişme oldu ve ilk kez İngiltere'yi açıktan açığa kınayan yazılar çıkmaya başladı. Necmettin Sadak, İngiltere'nin Türkiye üzerindeki baskısını eleştiriyor ve "Biz bugün geçirdiğimiz anlaşmazlığı harbin ilk devresinde Fransa mütarekesinden birkaç gün önce harbe girmemizi isteyenlerin sonradan pişmanlığa varan acelesine benzetiyoruz." 16 diyordu. N. Sadak, akşam 13 Şubat 1944. İngiltere'de Times gazetesinde çıkan ve Türkiye'nin Nazilere karşı mücadelede yerini alması gerektiğini savunan bir yazıya cevaben Peyami Sefa bir çıkış yaparak Türkiye ile İngiltere arasındaki ittifak muhadesinde Avrupa'nın Nazilikten kurtarılması için hiçbir kayıt ve işaret yoktur şeklinde görüş belirtiyordu. 17. P. Sefa, Tasvir-i Efkar, 28 Şubat 1944. Nadir Nadi ise Times muhabirine yönelttiği eleştirisinde aslında İngiltere'nin genel tutumunu ele almıştır. Demek ki arkamızda kalan 5 yıl içinde Türk-İngiliz muhadesi iyi işlemiş ve İngiliz menfaatlerine uygun gelmiştir. Şimdi birkaç aydan beri bazı İngiliz gazetelerinde zaman zaman gözümüze çarpan tenkit edici yazılara bakarak acaba ne diyelim? Ortada değişen bir şey mi var? Muahede hep Türk menfaatlerine hizmet etmiş de İngiliz dostlarımız kendilerini artık alacaklı mı saymaya başlamışlardır? 18. Nadir Nadi, Cumhuriyet, 29 Şubat 1944. Krom meselesi yeniden gündemde. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı tarihinde birkaç belirsizlik alanı vardır. Bunlardan biri Almanya'ya krom satışı konusudur. Cumhuriyet arşivinin araştırıcıya kapalı oluşu da bu konuda somut bir şey söylemeyi zorlaştırmaktadır. Almanya, Türkiye'den aldığı krom cevherini yüksek vasıflı çelik yapımında kullanıyordu ve bu nedenle bu cevherin Almanya tarafından satın alınması müttefiklerle Türkiye'nin ilişkilerini bulandırmıştır. 1943'te Almanya'ya giden krom miktarı 13.564 bin tondu. 1944'te ise bu miktar 56.649 tona çıkmıştır. 19. Yulu Tekin Kurat, İkinci Dünya Savaşı'nda Türk-Alman Ticareti, sayfa 102. 1944 Mart'ında İngiliz ve Amerikalıların iyice gözüne batmaya başlayan bu durum, batılı müttefiklerce Türkiye'ye abluka uygulanmasının düşünülmesine kadar varmıştı. Ancak ABD ve İngiliz elçileri Türkiye'nin ablukadan fazla etkilenmeyeceğini ve böyle bir şey yapıldığı takdirde Türkiye'nin tamamen Almanya ile ticarete bağımlı kılınacağını söylediler. Krom meselesinin bir diğer duyarlı boyutu da başka tarafsız ülkelerin Almanya'ya stratejik ham madde satışı konusunda Türkiye'yi emsal göstermeleriydi. 18 Mart'ta Hugh Essen'in güvenilir bir kaynaktan aldığı bilgiye göre İspanyollar Türklere Almanya'ya ne miktar krom sevk ettiklerini ve bunu nasıl yaptıklarını sormuşlardı. İspanyol temsilcisinin Menemencioğlu ile görüşmesinin amacı Türklerden örnek almak ve Almanya'ya Wolfram cevheri satmaktı. 20. FO 371C 4001-241. Türkiye'nin bu konuda çok güçlü bir yasal dayanağı olduğu söylenemezdi. İngiltere müttefiki Türkiye'nin Almanya'ya stratejik cevher satmasına göz yummuştu. Ama bu durumda İngiltere ile kağıt üzerinde dahi bir ittifakı olmayan İspanya ve Portekiz gibi tarafsız devletler şimdi Almanya'ya cevher satma hakkını talep edebilirler. Eleştirildiklerinde ise İngiltere'nin bir müttefiki bunu yaptıktan sonra onların çok doğal olarak yapmaya hakları olduğunu söyleyebilirlerdi. Bu duruma son vermek için 19 Nisan'da ABD ve İngiltere Büyükelçileri Numan Menemencioğlu'na Almanya'ya krom satışının durdurulmasını talep eden birer nota verdiler. ABD kaynaklarına göre Türk Dışişleri Bakanı bu notaları olumlu bir zihniyetle karşıladı ve hatta müttefiklerin Türkiye ile Almanya arasındaki ulaşımı keserek niye şimdiye kadar onu bu zor durumdan kurtarmadıklarını sordu. 21. USFR 1944-5, sayfa 825-826. Ancak İngiltere Numan Menemencioğlu'na güvenmiyordu. Bakanın Türkiye-Almanya'ya stratejik malların satışına mümkün mertebe engel olmaya çalışacaktır diyerek verdiği güvencelere inanılmadı. Foreign Office'te G.L. Clutton, bu güzel sözlerin fiiliyata dökülüp dökülmeyeceğini bilemeyiz şeklinde kuşkularını dile getirdi. 22. FO-371, C-5544, 33-36. Gerçekten de Türkiye acele etmedi. 3 Mayıs'ta Macaristan'la yeni bir ticaret antlaşmasının imzalanması üzerine Menemencioğlu'nu sıkıştıran müttefiklere Türkiye miğferle tüm ticaret bağlarını kesmeyi bir lüks telakki eder ve bunu yapamaz yanıtı verildi. 23. USFR 1944 5 sayfa 841-842. Türkiye-Almanya krom satmama taahhüdünü 26 Mayıs'a kadar ertelemiştir. Her zamanki gibi bu konuda da titiz davranan Menemencioğlu, gazetelere verdiği beyanatta Türkiye'nin kromunu önce İngiltere'ye satmayı denediğini fakat İngilizlerin ancak 2 yıllık bir kontrat yapmayı göze aldıklarını belirtti. 24. Tasviri Efkar, 25 Nisan 1944. Basında bu konuyla ilgili haberlerin ilginç yanı gene İngiliz kamuoyuna yönelik olmalarıdır. Tarafsız bir memleketin bazı malları düşmana yardım maksadıyla mı yoksa en zorlu ekonomik ihtiyaçlarının sevkiyle mi alıp sattığını düşünmek, fedakarlık istenirken ona göre hareket etmek lazımdır. 25. N. Sadak, akşam 18 Nisan 1944. Nadir Nadi ise Türkiye'nin İngiltere'nin ricası üzerine krom sevkiyatını durdurduğunu söylüyordu. Almanya ile aramızdaki alışveriş münasebetleri bu bayların iddia ettiği gibi müttefiklerimizin düşmanlarına yardım olsun diye kurulmuş değildi. Bahsi mevzu olan milli varlık ve kudretimizin devamıydı. 26. Nadir Nadi Cumhuriyet 22 Nisan 1944. Boğazlar ve transit sorunu. Müttefiklerle Türkiye arasında bir diğer çıban başıysa boğazlardan geçen Alman gemileri olmuştur. 1936 Montreux Konvansiyonu'na göre boğazlar savaş zamanında Türkiye tarafsız olduğu durumlarda savaşan tarafların askeri gemilerine kapalı olacaktı. Türkiye'nin sivil ticari gemi geçişini sınırlama hakkı yoktu ancak karantina ve sahil sağlık denetimlerini yapmak için çok kısa bir süre gemileri bekletme hakkını elde etmişti. 27. Erkin, Le Relation Turco-Sovietics, sayfa 292. Savaş gemisi tanımında ise 100 tondan küçük yardımcı gemi maddesi muğlak bırakılmıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında ise çoğu kez ticaret gemilerinin de silahlı oluşu durumu daha da bulandırıyordu. 1944 Ocak ve Şubat'ında İngiliz elçiliğinden Alman gemileri konusunda yoğun bir kampanyaya girişildi. Hugh Essen, Türk yetkililerin ticari gemi olarak kamufle edilmiş Alman savaş gemilerinin boğazlardan geçmelerine göz yumduklarını iddia ediyordu. Türk tarafı bu gemileri denetlediğini ve ticari navlun taşımakta olduklarını sapladıktan sonra geçişlerine izin verildiğini bildirdi. 28. A.G.E. sayfa 274-275. Aslında bu konuda tüm savaş boyunca İngiliz ve Türk tarafları arasında bir tür masa tenisi oynanmış, İngiliz görevlileri Türk mahkemelerinde faal bir biçimde şu veya bu gemi hakkında takibat talep etmişlerdi. Bu durum olumsuz bir birikim sürecine yol açıyordu. Örneğin 14 Ağustos 1943'te İngilizler İstanbul Limanı Reisliğinin Alman gemilerine iltimas yaptığını öne sürmüşlerdi. 29. FO-371R 8078-68-44. Benzer bir biçimde 1943 Eylül'ünde G.L. Clutton'a göre Türklerden Almanların savaş dubalarını geçirmemeleri talebinde bulunulmuştu. Aylardır Türk mahkemeleri nezdinde son derece sağlam bir tez öne sürmemize rağmen Türkler bu araçların savaş gemisi olduğunu kabul etmiyorlar. 30. FO-371R 8662-55-44. Foreign Office, Türk yetkililerinin bilinçli bir biçimde işleri yokuşa sürmelerinden yakınıyordu. Mahkemede başarılı olsak dahi, bu kez mahkemenin kararını pratiğe uygulamada önümüzde engeller oluşturuluyordu. 31. A.G.E. Almanya'nın güçlü olduğu zamanlarda Boğazlardan Karadeniz'e savaş gemisi ve malzemesi geçirmesine Türk hükümetinin göz yumuş olması güçlü bir olasılıktır. Ancak savaş müttefiklerin lehine döndüğünde Türkiye bu kez onlara hoş görünmek zorundaydı. Bu amaçla 1944 Mayıs'ında Sivastopol'un boşaltılması sırasında Alman ve Rumen birliklerini taşıyacak Rumen gemilerine Boğazlardan geçiş hakkı verilmemiştir. 32. Cap 66-49, WP-44-244. Böylece dengeli bir sürüncemede bırakılan durum 1944 Haziran'ında kritik bir aşamaya ulaştı. 3 Haziran'da Hugesen, 6 Alman askeri nakliye gemisinin boğazlardan geçiş izni aldığını ve gece Çanakkale'den çıkış yaparak Ege'ye açıldıklarını haber aldı. Menemencioğlu'na hemen sıkı bir nota verildi. Bu gemilerin geçişini erteleyici hiçbir önlem alınmadığı gibi boğazlardan çıkışın zamanlaması da tüm Almanlara uygun düşecek biçimde ayarlandı. 33. FO-371-R-9286 3830-44. Bu gelişmeler Türkiye'yi zor durumda bırakıyordu. Üstelik Menemencioğlu bu olaylarda şahsen İngiliz şimşeklerini üzerine çekmiş görünüyordu. Anthony Eden, Türk hükümetinin boğazlarda acele ve yetersiz denetlemelerle yetindiğini söylüyor ve Almanların göz göre göre çevirdikleri bir manevraya alet olmakla itham ediyordu. 34. Kissing's Contemporary Archives, Volume 5, 1943-1976, Sayfa 6, 526. Ancak burada belirtmek gerekir ki İngiltere'nin de hukuki durumu pek sağlam değildi. Montreux Anlaşması'nın hazırlanışında Türkiye'nin denetleme hakkı kazanamaması için bu ülke elinden geleni yapmıştı. 35. Erkin A.G.E. sayfa 272. Şimdi kendi arzusu hilafına konan bu denetleme hakkının yeterince titiz bir biçimde uygulanmamasından yakınıyordu. Ayrıca İngiltere Türk karasularını Türkiye'nin onayıyla 1943 Ege Savaşı sırasında sürekli olarak ihlal etmişti. İngiliz resmi tarihçisi Roskill bunu açıkça ifade etmektedir. Düşmanın Ege'deki garnizonlarına ve gemilerine karşı yürüttüğümüz kampanyada hava ve deniz kuvvetlerimizin Türk tarafsızlığı konusunda pek de titiz davranmamış olmaları bu protestomuzu zayıflatıyordu. 36. W. Roskill, War at Sea, 3, Part 1, sayfa 317. Konunun iyice karmaşıklaşması üzerine Menemencioğlu tarafsız bir İsviçreli hukukçuya danışılmasını önerdi. Bu öneriyi Almanya ve İngiltere çok uzun süreceği gerekçesiyle reddettiler. 8 Haziran'da Hugesen Başbakan Saracoğlu'yla görüştü ve ondan bu konuda kesin bir sonuca varılmasını talep etti. İngiliz elçisi aldığı talimat uyarınca Boğazlarda geçişin Türk tutumunu sınama mahiyetinde görüldüğünü sözlerine ekledi. Türkiye bir gün bizi, ertesi gün Almanları destekler görünüyor ifadesini kullanan elçi en kısa zamanda çözüme gidilmesini istedi. İnönü'ye de başvuran elçi aynı görüşleri yansıttı ve İnönü, Türk-İngiliz ittifakının önceki pürüzsüz haline geri dönülmesi koşuluyla ona olumlu gelişmeler vaat etti. 37. FO-371-R-9129-744. Bunun üzerine yetkililer o zamana kadar denetlenmeyi reddeden sivil bir Alman gemisi olan Kazel'e çıkarak geminin 9 mm çelik zırhla kaplı olduğunu, su altı bombaları, 31 ton kapasiteli tank vinçleri, 5 makineli tüfek, 2 top ve denizaltı izleme teçhizatıyla donatılmış olduğunu saptadılar. Bu durumda İngiliz elçisinin istihbaratı sağlama bağlanmış oluyordu. 38. Erkin A.G.E. sayfa 277. Hiç kuşkusuz bu gemi Boğazlardan savaş boyunca geçen ilk ticari savaş gemisi değildi. Ayrıca yukarıda belirtildiği üzere savaşan her iki tarafında hava ve deniz kuvvetlerinin Türk deniz ve hava sahalarını ihlal etmelerine göz yummak hükümetin sık sık başvurduğu bir taktikti. Ama burada değişen dengelere Türkiye'nin ayak uydurması söz konusuydu. İngiltere ve ABD'ye yaklaşılmalıydı. Bu yaklaşma uğruna uluslararası kamuoyunun gözü önünde feda edilecek bir kurbana ihtiyaç vardı. İnönü en uygun adayın Numan Menemencioğlu olduğuna karar verdi. Menemencioğlu'nun tarafsızlığı en yalın şekliyle yorumlayan politikası yıllardır İngiltere'den olumsuz not almaktaydı. Türkiye'nin hareket serbestliğini her alanda en yüksek düzeyde tutmaya çabalayan bu yetenekli diplomat açıkça Nazi yanlısı damgası yemişti. Ayrıca müzakere masasındaki yüksek yeteneği zaman zaman İngilizlerin Türkiye'yi istedikleri noktaya getirmelerine başlıca engel olmuştu. 15 Haziran 1944'te Numan Menemencioğlu'nun Dışişleri Bakanlığı'ndan istifa etmesi üzerine İngilizler görüşlerini açıkça dile getirdiler. 32. ayrımın sonu, sayfa 238.